Ayrım 26 sayfa 218. Zaman. Peki efendim, o yıllarda Marksist düşünceyle hiç karşı karşıya gelmiş miydiniz? Turan Dursun. Hiç ama hiç. Hatta solun S harfinden bile ürperiyordum. Yani ben nasıl solcu olabilirim? Sadece solcu olmak bile beni son derece tedirgin ediyordu. Bu olamayacak şeydi. Nasıl solcu olurdum? Ama benim bu üç baş medresesinden, okuttuklarımdan ya da öğrencilerimin öğrencilerinden biri geldi o sırada. Hocam, sizin yanınızda biraz daha okumak istiyorum dedi. Yalnız burada bana bir imamlık verir misiniz dedi. Ben de kazandırmak istedim. Onu imamlık sınavına koydum ama kazanamadı. İstediğim halde kazanamadı. Bir baktım imamlığı kazanamamış olan Kazım Özçiçek benim yerime müftü atanmış. Ben de Sinop'un Türkeli ilçesine sürülmüşüm. 300 haneli falan bir yer ve de suçlamalarla. O zaman Yeni İstanbul, Yeni İstiklal diye bir takım gazeteler, mecmualar falan vardı. Orada komünistliğim, içki severliğim yazıldı. Sabaha kadar içki içmiştim ki ağzıma damlasını koymuyordum. Yani içkiyle miçkiyle hiç tanışmamıştım. Zaman. Böyle bir içki içiyor söylentisi çıkarıldığına göre içki içenlerle haşır neşirliğinizden dolayı olabilir mi? Turan Dursun. Olabilir. Ama şu da gerçek değildi. Diyorlardı ki falanca gazinoda bulundu. Ben hiç gazinoya gitmedim. O dedikleri gazinoyu hiç tanımıyorum. Sordum bu gazino nerede? Akşam oralardaymışım, tanımak görmek istiyorum diye. Dedikleri yerlerde kesinlikle bulunmuşluğum yoktu. Ama gerçekten içki seven dostlarım vardı. Onlarla bir arada bulunabiliyordum. Ama benim işte sol dünya görüşüyle tanışmam Sinop'un Türkeli ilçesinde oldu. Bir öğretmen, Ali Şarapçı adında. Ben maaşım yetmediği için kentin çok uzağında bir kulübeciye seçmiştim, kiralamıştım. Orada bulunuyordum. Çok berbat bir durumdaydım. O Ali Şarapçı öğretmen karnı burnunda karısıyla birlikte gelip yardım etmişti. Onarılacak yerleri onarmıştı. Badana yapılacak yerlere badana yapmıştı. Onun için de komünist diyorlardı. Ben de diyordum ki ne kadar iyi bir adam. Keşke komünist olmasaydı. Sonra dedim ki yahu bana hep komünist diyorlar. Şu komünist kitapları nasıl şeylerdir bir bakayım göreyim. Ali Bey, şu komünist kitaplarını getirir misin dedim. Ben de onları okumak istiyorum. İşte tanışmam ondan sonra oldu. Lenin'in değer teorisi falan vardı. O zaman sosyal yayınlardan çıkan felsefenin başlangıç ilkeleri vardı. Buna benzer kitaplar vardı. Ben anlamazdım bunları, o bana öğretirdi. Benim de böyle ders okuma okutma alışkanlığım olduğu için o kitapları bir ders okur gibi okumuştum. Fakat orada da durmadılar. Halk beni çok seviyordu. Diyanet müfettiş göndermişti. Diyanet İşleri Başkanı gazetelerde hakkımda açıklama yapmıştı. Diyanet İşleri Başkanı o zaman İbrahim Elmalı'ydı. İbrahim Elmalı beni çok ağır biçimde suçlamıştı solculukla, komünistlikle. Sonra aldım, okudum, baktım, inceledim. Matematiği nasıl okursun? Öyle. Abartılacak bir şey olmadığını gördüm. Ama neymiş? Bir şey veriyorlar, bir ipucu veriyorlar. Çok açık söyleyeyim, bir komünist partisi kurulsa girmem. Bilmem ne olsa girmem. Ama kafalarda oluşturulan o şeylerin tersine bir takım şeyler buldum. Bilinmesi gereken şeyler buldum. Ne güzel dedim, bunları da öğrendim. Çünkü öğrenmek, bilmek çok güzel şeyler. Bunları da o arada öğrendim. Zaman. Peki şunu sorayım. Marksist diyebileceğimiz yahut komünist fikirlerle sizin o güne kadar bildiğiniz İslami düşünce, bunlar sizde bir tezat meydana getirdi mi? Bir çarpışma söz konusu oldu mu? Turan Dursun. Hayır. O açıdan hiçbir şey incelemedim. Ben o zaman dünyayı tanımaya çalışıyordum. Elimdeki gereçler İslam'dan vardı. Marksizmden vardı. Başka şeylerden vardı. Nereden hangi şeyi bulursam içinde bulunduğum toplum, dünyayı daha iyi değerlendirmeye çalışıyordum çünkü. İçimde çok birikimler vardı. Çözümlemek istediklerim vardı. Onları nasıl çözümleyebilirim diye bir çabaya girişmiştim. Hatta zamanım yoktu. Acaba ölümlü yaşamım bitinceye kadar ben hepsini bitirebilecek miyim diye böyle gece gündüz bir öğrenci sınava girecekmiş gibi sabaha kadar okumaya çalışıyordum. Burada da doğu bilime yöneldim, etnolojiye yöneldim, çevrilmiş olan ne kadar kitap varsa onları elde etmeye yöneldim, okudum. O ayrı bir dünya açtı önümde. Sonra inanç sarsılması oldu bende. Benim bu inanç sarsılmasıyla müftülükte kalmam olamaz. Yani mümkün değil. Şimdi ben halka ne söyleyebilirim, insanlara ne söyleyebilirim? Geliyorlar önüme, böyle saygı gösteriyorlardı. Onlara niye saygı gösterdiklerini biliyordum. Bu da beni çok incitiyordu. Müftülükten ayrılmaya karar verdim. Çöpçülüğe başvurdum. 65 yılında. Bu arada Diyanet İşleri Başkanlığından çok değerli bir dostum Tevfik Ersan ile karşılaştım. TRT var. TRT'de sana göre yer bulunur dedi. Bunu kim sağlayacak dedim. Benim hiç tanıdığım yok. Sayın Gerçeker bunu sağlar dedi. Adnan Öztrak'a mektup yazarsa bunu sağlar dedi. Çünkü Adnan Öztrak da arası iyi dedi. Ondan bir mektup götürdüm ama işe yaramadı. Fakat Turan Feyzioğlu'yla benim yakınlığım vardı. O zamanki çizgim Atatürkçüydü. Turan Feyzioğlu'nun aracılığıyla Orhan Öztrak'tan mektup alıp götürdüm. İşte o işe yaradı. TRT'ye geçtiğimde beni götürdüler, ambar memurluğuna verdiler. Malzeme memurluğuna verdiler. Koruma memurluğuna verdiler. İşimi doğru dürüst yapamadım. Çünkü fiziğim elverişli değildi. Evrak memurluğuna verdiler. Onu biraz başarmaya yöneldim ama bir yayına geçeyim istedim. Geçtim ve sınavlara girdim, prodüktör oldum. Epey bir zamanda prodüktör olarak çalıştım. Zaman. Özgürken Marksizmle tanışmazdan önce bir Atatürkçü çizginiz var. Siz o zaman kendi ifadenizde imamlarınızın Atatürk'ün büstüne çelenk koymakta zorluk çektiğini belirtiyorsunuz. Sizdeki müftülükle Atatürkçülüğünüz arasında bir sürtüşme var mıydı? Bu bir. İkincisi, Marksizmi tanıyıp da İslamiyet noktasında bir takım inançlarınızda sarsılmalar meydana geldikten sonra Atatürkçülükle aranız ne hale geldi? Yani bir Marksistin mi daha rahat Atatürkçü olması mümkün oluyor, yoksa bir müftü olarak mı daha rahat bir Atatürkçülüğünüz vardı? Duran dursun. Şimdi benim müftülüğümdeki Atatürkçülüğüm yorumcu bir nitelikte olduğu için bir takım yorumlarla İslam'ın yaşanabilir bir duruma getirilebileceğini düşünüyordum. Atatürk'le tam anlamıyla bağdaşık değildim. İslam'dan dolayı. Ama ben küçüklüğümde bile imana karşı bir başkaldırı içindeydim. Örneğin Tanrı ile kavga ederdim. Bir kız vardı çarpık çubuk. Tanrım ben senin yerinde olsaydım bunu böyle yaratmazdım derdim. Sonra bu kölelik niye Kur'an'da var derdim. Ama arkasından tövbe estağfurullah derdim. Atatürk söz konusu olunca da işte benim için bu peygamberden bile daha üstün derdim ama arkasından tövbe estağfurullah derdim. Şöyle düşünüyordum. Bu insan Türkiye'nin kurtuluşunu sağlamasaydı biz camilerde kalamayacaktık. Camilerimiz olmayacaktı, ibadet olmayacaktı. Türkiye'de birçok şey olmayacaktı. Bu açıdan bakıyordum. Kuşkusuz Marx'ın getirdiği dünya görüşü içerisinde böyle bir düşüncenin yani İslamcı Atatürkçü çizgimin bir yeri olabileceğini sanmıyorum. Şunu hemen belirteyim. O sol kitapları okuduğum için inancımda sarsılma olmuş değildir. Yani onun hiç mi hiç etkisi olmadı. Bende inanç devrimi neden oldu. Ya da neden inançsızlık oluştu? Onu belirteyim. Doğu bilimine yönelmiştim. Çok büyük kütüphanelere gittim. O zaman ben İslam'ın kökenini gördüm, okudum. Söylencilerde de okudum. Bir gün Sümer efsanesiyle karşılaştım. Sümerlerde bir tufan efsanesi. Baktım Tevrat'ta da var, Kur'an'da da var. Bu bir efsane. Sümer efsanesi nasıl olur da Tevrat'ta, Kur'an'da olabilir? Milattan önce 3000 yıllarında kaleme alındığı sanılıyor. İslam'dan hatta Tevrat'tan çok önce. Peki bunlardaki olan kutsal kitaplarda ne arıyor? Sonra Hammurabi yasalarını aldım, onunla Tevrat arasında karşılaştırma yaptım. Baktım Hammurabi yasalarının kimi maddeleri Tevrat'ta aynen geçmiş. Ondan sonra Kur'an'a da yansımış. Peki bu ne? Bunlar Allah sözüyse. Yani sarsılmalar benim öyle başladı. O Marx'ın kitaplarıyla hiç olmadı. Şunu da belirteyim. Bugün Marksist şeriatçılar, İslamcılar var. Aslında denir ki Marksizmin temelinde kuşkusuz bir maddecilik var. Materyalizm var. Materyalizm olmadığı zaman Marksizm olamaz. Peki Marksizmle, materyalizmle İslam nasıl bağdaştırılabilir? İşin o noktası unutuluyor. Tamam. Siz müftüyken de Atatürkçü bir çizgiye sahiptiniz bir yere kadar. İslamiyetle de Atatürkçülüğün zaman zaman çarpıştığının farkındasınız. Ondan sonra bir inanç sarsılması, sol dünyayla bir tanışmanız oldu. Bu tanışmadan sonra Atatürkçülüğe bakışınız nasıl oldu? Daha rahat mı kabul ettiniz? Bir takım güçlüklerle mi oldu? Duran dursun. Şimdi ben Atatürkçü olduğumu söyleyemiyorum. Çünkü ortada Atatürkçü olduğunu söyleyen bir dolu kimse var. Anayasanın 24. maddesini koyan, zorunlu din dersini getirenler de Atatürkçüydüler. Devlet radyo ve televizyonundan Kur'an okuyan, vaiz gibi konuşan devlet adamları var. Bunlar da Atatürkçülüğü doruk noktada sergilediler. Bunlar Atatürkçü ise gelmiş geçmiş en büyük liderlerden sayıyorum. Gerçekten Türkiye için bir şans olarak, bir kılavuz olarak gördüğüm, keşke birlikte yaşasaydım dediğim Atatürk'ü onların kılıflarında görünce, onlar sahip olunca, onlar biz Atatürkçüyüz deyince ben Atatürkçüyüm diyemiyorum. Yani bir kere o çizgiye giremiyorum. O zaman Atatürk'ü dinsiz göstermemeye, öyle sevmeye çalışırken şimdi Atatürk'ün kesinlikle dinsiz olduğuna inanıyorum. İnanıyorum değil, görüyorum. Bir medeni bilgilere baktığınız zaman onları görüyorsunuz. Afet İnan'ın yayınladığı Atatürk'ün el yazmalarına baktığınız zaman bunları görüyorsunuz. 1937 yılındaki sözleri, ben devlet yönetimindeki siyasetimi gökten indiği sanılan kitaplardan almıyorum. Ya da bu anlamda söylediği sözleri düşünüyorsunuz. Öyle bir kimsenin Müslüman olması bana göre mümkün değildir. İslami açıdan da böyle değerlendiriyorum. Aslında sol dünya görüşü Atatürk'le daha çok anlaşır durumdadır. Fakat bugünün Marksistleri Atatürk'le anlaşmıyorlar. Genellikle anlaşamıyorlar. Şeriatçıların anlaşamadığı gibi bir de tepeden bakıyorlar. Biz Atatürk'ü açtık diyorlar. Bence bu doğru değildir. Yani Atatürk bana göre dünyaya eşine az rastlanır bir biçimde laikliği getirmiştir. Yüzyıllarca ancak sığabilecek nitelikte, yüzyıllara ancak sığabilecek nitelikteki devrimlerini kısa aralıklarla getirebilmiştir. Yaşamamıştır, yaşatılamamıştır. Çünkü onun getirdikleri çok kimselerin çıkar alanlarıyla çatışmıştır. Yaşamasına olanak vermemişlerdir. Özgürlüğümü kısıtlamak istemiyorum, sınırlamak istemiyorum. Onun için de bir dernekte bile yer almamaya dikkat etmişimdir. Zaman. Peki, insan hak ve hürriyetlerinden söz ediyoruz. Acaba kısıtlanmasına taraftar olduğumuz bir takım hürriyetler, bir takım haklar var mı? Yani daha doğrusu şu şekilde diyebiliriz. İnsan dediğimiz varlığa baktığınız zaman, kin duyabildiğiniz veyahut tahkir etmek istediğiniz bir takım haklarının olmamasını arzu ettiğiniz bir takım şeyleriniz olabiliyor mu? Duran dursun. Şimdi ben bir kere kinden yana değilim. Benim dünyamda kesinlikle kin yok. Dini açıkça karşıma almış durumdayım. Ancak din inanırlarına, imanlılara en küçük kinim yok. İnsanlara sınırsızca hak ve özgürlük verilmesinden yanayım. Hak ve özgürlüklerin sınırı bence yalnızca hak ve özgürlüklerdir. Yani sizin hak ve özgürlükleriniz benim hak ve özgürlüklerime geçmemekle, saldırmamakla ancak sınırlı olabilir. Bu hak ve özgürlükler, inanç özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, benim eğer insanlığa önerdiğim dünya gerçekleşmiş olsa, orada o özgürlüklerin tümü insanca çok daha yaşanabilir diye düşünüyorum. Zaman. Peki İslamiyet'e muhalefetinizi zaten sohbetimizde ortaya koydunuz. Bu muhalefet sizde ne zaman başladı sorusuna da cevap verdiniz. Bu muhalefeti üstlenirken bir reformist misiniz yoksa tamamen başka bir safta mısınız? Aslında bu soruya da cevap verdiniz. Yani İslamiyet'le ilgili söyledikleriniz. İslamiyet'e bir yenilik getirmek, onu yanlışlardan kurtarmak değil, tamamen kökten bir ret olup karşı safta yer aldığınızı ifade ediyorsunuz değil mi? Duran dursun. Bunu şöyle anlatabilirim. Ben bir zamanlar reformcu, daha doğrusu yorumcu bir çizgide oldum. Kısa bir süre için oldum bu çizgide. Ama şimdi bana göre İslam'ın yorumlarla kurtarılabileceği hiçbir yanı yok. Yani İslam bir giysiyse bana göre artık onun yamanmaması, orasından burasından esnetilerek giydirilmemesi gerekir insanlara. O elbiseyi insanlar çıkarmalı, bir yana koymalı. Bana göre Atatürk Cumhuriyeti'nde bu yapılmak istenmiştir. Mahmut Esat Bozkurt'un dile getirdiği Medeni Kanun'un gerekçesinde de buna ilişkin açıklamalar var. Zaman. Dine karşı olmak sizce ne kazandırır derken daha ziyade şunu söylemek istiyorum. Din cemiyette ve insanda belli bir boşluğu doldurmuş. Bunu çekip aldığınız zaman boşluk meydana gelmesi tabii. Bu boşluğa neyi doldurmak istiyorsunuz? Buna teklifiniz nedir diye bir sorun var. Duran dursun. Şimdi bence din insanlığa çok şeyi yitirtmiştir. Dinsizlik ne kazandırır? Önce bu yitirilen şeyleri bir daha yitirme durumuna düşmemeyi kazandırır. Dinler neyi yitirtmiştir? Bana göre dinler insanlara gözyaşı getirmiştir. Ölümler getirmiştir. İslam da bunların arasındadır. Bugün Yahudiler eğer Filistinlilere bir takım zulümler yapıyorlarsa bence bunda Yahudiliğin içindeki Yahova'nın, Tevrat Yahova'sının insanların kafasına aşıladıklarının çok büyük payı vardır. Gidin, vurun, öldürün, acımayın. En çok büyük etkisi vardır. İslam öyle olmuştur. Muhammed döneminde de öyle olmuştur. Ebu Bekir döneminde, daha sonraki dönemlerde de. Ebu Bekir döneminde ridde, parantez içinde dinden dönme olaylarında belgelere göre ateş havuzları açılmıştır. O ateş havuzlarına insanlar inançlarından dolayı atılmış, yakılmışlardır. Muhammed'den sonraki dönemde, Osman döneminde de bir Cemel olayını anımsıyoruz. Bu Cemel olayında iki yanda da Muhammed'in arkadaşları vardı. Bir yanda 400 kadar Biat-ı Rıdvan'da bulunmuş olan kişi vardı. Başlarında Ali, Muhammed'in damadı. Öbür yanda yine cennetle müjdelenmişler vardı. İki kesim birbirlerine saldırıyorlardı. Öldürmek için ve o olayda tarihlerin bizlere kaydettiğine göre 15 bin kişi hayvan boğazlanır gibi boğazlanmıştır. 656 yılında 13 bin kişi Ayşe tarafından, 2 bin kişi de Ali tarafından. Şimdi bunlar ki Muhammed'in eshabi, ken mucumi bi eyyihimik tedeytüm ihteteydüms. Yani benim ashabım birer yıldız gibidir. Hangisine uyarsanız doğru yolu bulursunuz dediği birer yıldız saydığı kişilerdi. Bunlar böyle olunca ondan sonra aynı tutumu sürdüren kimselerin bulunması şaşırtıcı değildir. Ondan sonra görüyoruz neler yitirmiştir din. Aklın bilimin yolunda olmaya çalışan birçoklarının öldürülmesine neden olmuştur. Çünkü irtidat, yani dinden çıkma bütün mezheplere göre ölüm hükmünü içine alıyor. Mezhepler arasında ihtilaf yok. Sadece istilabe, yani tövbeye davet gerekli mi gereksiz mi? Bu konuda tartışıyorlar. Yoksa bir insan eğer düşüncelerinde bir gelişme olmuş, inancında gelişme olmuş ya da inançsızlığa düşmüşse ya da bir başka inanca geçmişse bunun mutlaka öldürülmesi gerekiyor. Kur'an ve hadis hükümlerine göre, İslam da öyle, diğer dinler de böyle. Bu açıdan insanlar bir şey vermemiş, yitirtmiştir. Bir İsa bir yanağına vurulursa öbür yanağını uzat derken, öbür yanda diyor ki, ben dünyaya barış için gelmedim, savaş için geldim. Bu da İncil'de. Din, ölüm getirdiği için çok şey yitirtmiştir. İkincisi, insanların akıllarını ve duygularını prangaladığı için, hapsettiği için. Bir Müslüman İslam kardeşliğinin dışına çıkamaz, insan hakları söz konusu olunca. Hiçbir Yahudinin çıkamadığı gibi. Hristiyanlık çok evrensel ve hoşgörülü bir din olarak sayıldığı halde, bir Hristiyanın da eğer gerçekten o Hristiyanlığa inanmışsa, kendi inanırlarının dışındakilere aynı hakları tanımış olabileceğini sanmıyorum. Yani durum böyle olunca bir kere bunun olmaması sağlanmış olur. Kazancı birincisi bu. İkincisi, yerine benim önerdiğim dünya görüşü eğer gerçekleşirse, o uygarlık gerçekleşirse, o uygarlığın iki tane ayağı vardır. Biri bilimdir, öbürü akıldır. Bir üçüncüsünü de eklemek mümkün. Derinleşmiş insanca duygular. Bugün birçoklarında yitirildiğini gördüğümüz o dostluk, sevecenlik, arkadaşlık. Çok daha derin boyutlarda insanlarda gelişir diye düşünüyorum. Zaman. Peki aileniz ve yakın çevreniz yazılarınızı nasıl değerlendiriyor? Yani ailenizde bir ahenksizlik söz konusu mu? Yakın çevrenizde söz konusu mu? Duran dursun. Babam benim bir imamdır. Babam tabii beni bir hedef için çalıştırmış. Ona göre ben bir kahraman olmalıydım. İslam kahramanı, din kahramanı olmalıydım. Şu anda babamla anlaşabildiğimi söyleyemem. Zaman, hayatta mı babanız? Turan Dursun, evet yaşıyor babam, 81 yaşlarında Ankara'da. Babam son derece karşı, hatta çocuklarımı çağırıyor. Eğer siz babanızın yolunda ayrılırsanız ben size eve alırım, şunu alırım, bunu alırım. Bunları söylüyor. Babamı anlıyorum. İşte dediğim nedenden dolayı, o hedeflediği konumdan başka bir konumdayım. Onun dışındaki ailem, evimin bireyleri, yakın uzak çevrem biraz da benim rahatsız olabileceğim ölçüde beni sever ve sayarlar. Zaman. Bir de şunu diyorum. Üslubunuzda yarım izahi alaycı bir hava var. Direkt mevzuyu alıp mantık muhakeme çizgisini tamam ama biraz sanki hafiften hafiften bir alay, karşısındakine yahu bak sen nelere inanıyorsun der gibi mizahi bir hava var. Ciddi bir üslup. Yazılarınızın muhatabı noktasından daha faydalı olmaz mı? İnsanları daha fazla düşünmeye teşvik etmez mi? Turan Dursun. Dostum, ben mizah yolunu, alay yolunu seçmedim. Bunu gerçekten söylüyorum. Yazılarımda eğer mizah, alay konusu seziliyorsa bu benim yöneldiğimin dışında bir olaydır. Yani konusundan kaynaklanıyor olmalı. Çünkü benim seçtiğim konu bugünün insanına çıplak olarak anlattığım için, yüceltmediğim için, şimdiye kadar yapılanlar türünden bir sergileme olmadığı için bugünün insanına, bu insan dindar bile olsa alaylı gibi gelebilir. Örneğin Tanrı'nın 8 dağ keçisi üzerinde olduğunu söylüyorum yazımın başlığı. Bir taht var. Onun üstünde, o 8 dağ keçisi üzerinden onun üzerinde de Tanrı. Bugün insanı bunu nasıl algılar? Ancak mizah gibi gelir. Oysa hadis aynen böyle. Alayemiyeti avalin diyor. Yani 8 dağ keçisinin üzerindedir. Bu hadisler Kütüb-ü Sitte'de yer alan hadislerden. Öyle İslam dünyasında bu hadiste ne oluyor? Denemeyecek türden hadisler. Ve ben hadisleri de hep İslam dünyasında en sağlam kabul edilenlerden aldım. Ben hadisçi fıkıhçıyım. Bu hadis bilimine, yani bir hadis ne ölçüde doğru olur ne ölçüde olmaz onu da bilirim. Hadis tenkidini bilirim. Dikkat ediyorum. Sağlam hadislerin dışındaki hadislere yer vermiyorum. Oysa pekala onları kullanabilirdim işime yarıyor diye. İşe yarar diye bir şeyi kesinlikle almıyorum. Ben din olayına son derece önem veriyorum. Ama nasıl önem veriyorum? Bir çevre sağlığına önem verenler nasıl önem veriyorlarsa, bir kansere önem verenler nasıl önem veriyorlarsa, bir AIDS'e önem verenler nasıl önem veriyorlarsa, onlar gibi ama onlardan çok daha fazla. Yani insanlığın yaşamından artık bu çıkmalı diyorum. Onun için ciddilik veriyorum ve kesinlikle alay söz konusu değildir. Bunlar 3 aşağı 5 yukarı aynı. Ben kutsal kitapların kaynakları diye 5 ciltlik bir şey yazdım. Bir de Kur'an ansiklopedisi. Temel kaynaklarından öğrenme fırsatını buldum. Bu ürünleri karşılaştırırken önüme şu çıktı. Dinleri şöyle ayırmak mümkün. Dinlerin kimi insanlığın yaşamına bütünüyle el atmışlardır. Dünya yaşamına yatak odalarına varıncaya kadar girmiştir. Yahudilik ve İslam böyledir. Kimi de bu kadar el atmamıştır. Sadece inanç dünyalarında vardır. Ama bir ceza hukuku, bir miras hukuku, bir devletler hukuku, bir bilmem ne hukuku türünden şeyleri yoktur. Hristiyanlık böyledir. Ben insanlığın yaşamına bütünüyle el atmış olanları insanlar için daha zararlı görüyorum. Aslında hepsi bana göre binlerce yıl öncesinin düşüncelerini, inançlarını taşıyıp getirtmekte birleşiyorlar. Melekleri, cinleri ve diğer inanç biçimleriyle bağdaşıyorlar, birleşiyorlar. Biri falanca diyor, biri filanca diyor, sözler değişiyor. Ama öz değişmiyor. Hepsi aynı kalıptan. Zaman. Müftülük yaptığınız dönemde, doğrusu inancınızda bir sarsılma olmadan önceki dönemde kebdirle bir haşır neşirliğiniz oldu mu? Turan Dursun. Ben hiç zinayı tanımadım. İçkiyi tanımadım. Kumarı tanımadım zaten. Hiçbir oyunu da bilmem. Dipnot. Bu görüşme Zaman Gazetesi tarafından yayınlanmadı. Teori. Ocak 1990, yıl 1, sayı 1. Ayrım sonu sayfa 225.